Efsaneye göre Sovyetler Birliği lideri Stalin arkadaşlarına sizler yıllarca devlet yönetiminde çalıştınız. Söyleyin bakalım halkın kayıtsız şartsız yönetenlere inanması için yöneticiler nasıl davranmalıdır diye bir soru yöneltmiş. Salonda bulunanlar çeşitli fikirler atmış ortaya. İçlerinden halktan, adaletten, demokrasiden, sürgünden, idamdan, hapisten söylenenler olmuş ve Stalin de söylenenleri beğenmemiş. Yönetimi ele geçirenler en güçlü ve en yücedir. Halkın karşınızda baş eğmesi için ne gerektiğini size bir örnekle göstereyim demiş. Kendisine tavuk getirmeleri için çalışanlarına hemen bir emirde bulunmuş. Tavuk da çabucak bulup getirilmiş. Stalin salonda oturanların şaşkınlık arasında tavuğun tüylerini canlı canlı yolmaya başlamış. Tavuğun bütün tüylerini yolduktan sonra tavuğu bir anda salonun ortasına salmış. Çalışma arkadaşlarına dönüp şimdi izleyin bakalım bu şaşkın tavuk nereye gidecek diye sormuş. Zavallı tavuk çektiği azaptan kurtulmak için kapıdan dışarı çıkmak istiyormuş ama soğuktan titriyormuş. Masanın altına giriyormuş. Masanın ayakları canını acıtıyormuş. Duvar diplerine gidiyormuş. Her yeri yara bere içindeymiş ve şömineye de yaklaşamıyormuş. Tüysüz derisi de sıcağa dayanamıyormuş. Çaresizlikten tüyleri olan Stalin'in bacakları arasında sığınmış. Stalin cebinden bir avuç yem çıkartmış ve yolulmuş tavuğun önüne tane tane atmaya başlamış. Yemlenen tavuk Stalin nereye giderse gitsin onun peşini bırakmıyormuş. Peşinden ayrılmıyormuş. Stalin ağzını açmış şaşkınlıkla kendisini izleyen arkadaşlarına gülerek şöyle söylemiş. Gördünüz mü? Halk dediğiniz topluluk bu tavuk gibidir. Tüyleri olacak ve serbest bırakacaksınız. O zaman yönetmek kolaylaşır. Bu hikaye efsane midir, gerçek midir bilinmez ama içinde çok iyi dersler barındığı kesin olan bir gerçek. Biz bu hikayeyi ilişkilere ve ayrılıklara bağlayacağız bu bölümde. İnsanları Etkileme Sanatı podcast serisine hoş geldiniz. Ben Çağlar. Aramıza yeni katılan arkadaşlar için biyoloğum, üniversite hayatım boyunca davranış biyolojisi üzerine çalıştım. 50 yıldır da profesyonel olarak davranış bilimleri üzerinde seçkin kurumlarda eğitimler vererek içerikler üretiyorum. Bu içerikler insanları günlük hayatlarında kullanabilecekleri psikolojik teknikleri ve davranış biyolojisini içeriyor. Bu tarz içeriklere meraklıysanız beni Spotify'dan takip edebilirsiniz. Hazırsanız bölümümüze başlayalım. İlk önce ayrılığın biyolojisine bakmak istiyorum. Birine aşık olduğunuzda ilgi ve karşılıklı anlayış üst düzeydedir. Kendinizi hayaller dünyasında her şeyin bu kadar mükemmel olmayacağını düşünerek buluveririz. Zamanla o anlayışlar ve ilgi azalır. Bir anda kendimizi ilişkimizi sorgularken buluruz. Ve ayrılmak istediğimizin farkındayızdır. Ama verdiğimiz emekten vazgeçemeyiz. Çok değiştiğimizi fark ederiz. Bizden birçok şey gitmiştir. Ve eskisi kadar ailemizle, arkadaşlarımızla zaman geçirmiyoruzdur. Hatta kendimizi eskisi gibi de hissetmiyoruzdur. Eskisi gibi gülemiyoruzdur. Eskisi gibi içten konuşamıyoruzdur. Eskisi gibi enerjik değilizdir. Ve bu durum bizi bir paradoksun içine sokar. Ayrılmak istersiniz ama bir yanınızda o ilişkiyi bırakmak istemiyordur. Ve siz o paradoksun içinde belki yıllarınızı harcarsınız. Gelelim biyolojiye, aşkın biyolojisine. Biz ilk aşık olduğumuzda, hayatımıza birini aldığımızda vücudumuza birçok hormonun düzeyinde değişiklikler olur. Ve bunun en önemlisi dopamin ve oksitosin hormonudur. Aşık olduğumuz kişiyle yaşadıklarımız hayatımıza yeni şeyler getirdiği için sürekli hormonlarımız tamam bir şekilde ilişkimizi yaşamaya devam ederiz. Sürekli mutluyuzdur, sürekli karşı taraf bizi anlıyordur, anlaşıldığımızı hissediyoruzdur, oksitosin hormonumuz artıyordur. Yeni şeyler yaşıyoruzdur, dopamin hormonumuz artıyordur. Bu sürede hobilerimizi, arkadaşlarımızı, çevremizi bırakarak hayatımızın merkezine o insan alırız. Ondan gelebilecek her türlü dopamin ve oksitosin salgılatacak olaylara kendimizi bağımlı hale getiririz. İşler ters gitmeye başladığında dopamin ve oksitosin seviyeleri normal düzeylere gelmeye başlar. İnsan o ilişkiye toz pembe bakarken bir anda gerçek hayatın kollarında bulur kendini. Dönüp baktığımızda Stalin'in tavuğuna bütün tüylerimiz yolunmuştur. Karşımızdaki insan için birçok fedakarlık yapmışızdır. Ama mutsuz olan, ilişkide kendi karakterinin değiştiğini düşünen, eski mutluluklarını arayan biz olmuşuzdur. Stalin'in tavuğu gibi kaçmaya karar vermişizdir. Birçok şeyin bizden gittiğinin farkındayızdır. Ama oradan oraya koşturup çıkar yolu bulamayız. Bir yanımız hala orada kalmak istiyordur. Bize kırıntılarla mutluluk verebilecek birine bağımlı hale gelmiş oluruz. Yani o ilişkiden kolay kolay gidemeyiz. Peki size bir soru sormak istiyorum. Bazı insanlar çok sevse de ayrılığı kolayca atlatırken bazıları neden hayatlarının en kötü olayını yaşamış gibi aylarca, yıllarca o ilişkisinin acısını çekerek hayatında hiçbir şey yapmadan yaşamaya devam eder. Ben bu konuda birçok insan gözlemledim ve bence bu konuda bağımlı kişilik tipleri gösteren insanlar ayrılık acısını atlatmakta çok daha fazla zorlanabiliyor. Şöyle kıyaslamak gerekirse kolay anlatan insanların genel özellikleri bir ilişkiye başladıklarında onlara mutluluk verebilecek olayları, aktiviteleri kendilerinden uzaklaştırmıyorlar. Spor yapıyorlarsa sporlarına devam ediyorlar, bir hobi icra ediyorlarsa o hobilerine devam ediyorlar. Ailelerini uzaklaştırmıyorlar, etrafındaki insanları kendilerinden uzaklaştırmıyorlar. Normal hayatının rutinine yeni tanıştığı insanı ekliyor sadece. Hayatının merkezine almıyor yani o insanı. Kendi kişisel zevklerinden ödün vermeden ilişkilerini sürdürebiliyorlar. Ve böyle olunca da çok sevdiği birinden ayrılsa bile hayatının merkez noktasına koymadığı için, merkez noktada kendini tuttuğu için ayrılık acısını kolaylıkla atlatabiliyorlar. Peki bağımlı kişilik diye bahsettiğim ayrılığı zor atlatan insanlar neden zor atlatıyorlar? Size bir hikaye anlatmak istiyorum. Kadının biri bir müstakil eve taşınıyor. Kendi bahçesine mükemmel bakıyor. Her çiçeği yetiştiriyor, ağaçlar ekiyor, bitkiler ekiyor ve bahçe yemyeşil oluyor. Daha sonra yan komşusunun bahçesinin çok kötü olduğunu fark ediyor. Hiçbir şekilde temizlenmemiş, herhangi bir yeşillik yok, bütün otlar kurumuş. Çöpten geçilmiyor bahçe ve komşusuna sormadan orayı temizlemeye başlıyor. Temizliyor, yeşillendiriyor. Kendi bahçesi nasılsa oraya da ağaçlar ekiyor, bitkiler ekiyor ve bir müddet sonra komşusunun bahçesi de yemyeşil oluyor. Bir gün komşusunun bahçesinde şeftali ağacı ekiyor. Bu arada komşusu bunlar yapılırken pencereden sürekli olan olayları izliyor. Yapılan şey onun hoşuna gidiyor. Bahçesinin yemyeşil olması onun da hoşuna gidiyor ama çıkıp hiçbir şekilde kadına teşekkür etmiyor. Ve bir gün bir şeftali ağacı ektiğini görüyor komşusunun. Şeftali ağacını da hiç sevmediği için çıkıp komşusuna bağırıyor. Kadına bağırıyor. Buraya şeftali ağacı ekemezsin. Hangi aklı benim bahçeme girip şeftali ağacı ekiyorsun diye o ağacı söktürüyor. Ve kadın da buna sinirlenerek o bahçeyi bakmamaya başlıyor. Bahçe tekrar eski haline alıyor. Çöplüğe dönüyor. Tüm yeşillikler kuruyor. Bu olaylardan sonra bahçenin kötü olmasından sonra bile adam hayatında hiçbir değişiklik olmadan hayatına devam ediyor. Burada adamı haksız bulmuş olabilirsiniz. Kadın o kadar çok uğraşmış, zaman ayırmış, bir bahçeyi güzelleştirmiş diye düşünmüş olabilirsiniz. Ama adamın açısından baktığınızda adam kadından hiçbir şey istemedi. Yani bahçesini güzelleştirmesini istemedi. Oraya ağaçlar ekmesini, oraya bitkiler ekmesini istemedi. Ve kadın kendisi adamın sınırlarını ihlal ederek onun bahçesine girip onun bahçesinde işler yapmaya çalıştı. Bu hikayeyi neden anlattım? Bağımlı kişilik özellikleri gösteren insanlar karşı tarafın sınırlarını ve kendi sınırlarını bilmediği için karşılıksız birçok sevgi dağıtmaya başlıyor. O insan hayatının merkezine alıyor. O istemese bile onun çok üstüne düşüyor. Ona sürekli ilgi göstermeye çalışıyor. Arkadaşlarıyla görüşmüyor. Kendi hobilerinden vazgeçiyor. O insan hayatının merkezini alıp bütün dopamin ihtiyacını o insandan sağlamaya çalışıyor. Karşı taraf ise ekstra hiçbir şeye girmeyerek hayatına devam ediyor. Sınırlarıyla o ilişkiyi yaşamaya başlıyor. Acı çeken tarafta bu ilişki için çok şey yaptım. Sen benim için hiçbir şey yapmıyorsun. Arkadaşlarından, ailemden uzaklaştım. Ama senin bütün her şeyin aynı ve ben çok değiştim. Bu durumdan mutlu değilim tarzında konuşmalar yapıyor ve o ilişkiden de kopamıyor. Şeylerin değiştiğinin farkında, karakterinin değiştiğinin farkında, mutlu olmadığının farkında ama hayatında dopamin ihtiyacını giderebileceği hiçbir şey olmadığı için, mutlu olabileceği hiçbir şey olmadığı için o insana bağımlı hale geliyor ve ilişkiyi devam ettirmek zorunda hissediyor kendini. Peki biz istemediğimiz ilişkideysek, bu şekilde bir farkındalık yaşıyorsak, bağımlı bir kişilik gösterdiysek, insanlar hayatımızın merkezini alıyorsak, kendimizden vazgeçtiysek, mutsuzsak neler yapabiliriz? Onları konuşalım biraz. İlk olarak aceleniz yok. Acelenizin olmadığının farkına varın. Artık o ilişkinin biteceğini düşünüyorsunuz, kopamıyorsunuz. Bir yerde biteceğine eminsiniz ama. Ayrılmanız gerektiğini de düşünüyorsunuz. Sizden çok şey götürdüğünün de farkındasınız. Bu şekilde acelenizin olmadığının farkına vardığınız andan itibaren kendinizi size keyif verebilecek alanlar oluşturmakla başlayın işi. Hayattan ne kadar aldığınız keyif artarsa bir insana bağımlılığınız o kadar düşer ve istemediğiniz bir ilişkiyi de yaşamak zorunda kalmazsınız. Yani tek dopamin ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz bir yer olmasın. Kendi aileniz, arkadaşlarınızla sık sık görüşmeye çalışın. Ben daha çok zaman geçiririm ve kendinizi mutlu edebileceğiniz aktiviteler olsun. Ki o dopamin ihtiyacından, o dopamin bağımlılığından, o oksitosin bağımlılığından yavaş yavaş uzaklaşmaya başlayın. Sınırların ve insanların sınırlarının farkına varın. Anlattığımız hikayedeki gibi insanların sınırlarına girip onlar için ekstra fedakarlık yapmaktan kaçınabilirsiniz. Bu durum hem sınırları olan bir ilişkinizin olmasına hem de saygılı bir ilişki yürütmenize olanak sağlayabilir. Herkese kendinizi koyun. Hayatınızda birçok insan girip çıkmış olabilir ya da girip çıkacak da olabilir. Her ne olursa olsun hayatınızın merkezinde kendiniz olduğunuzu unutmayın. Merkeze birini koyup merkezi kaydırırsanız bütün hayat dengeniz kayabilir. Kendinizi geliştirmek ve farkındalığınızı arttırmak için bir alışkanlık rutini oluşturun. Farkındalığınızın artması hem kendinize saygınızı arttırır hem de ilişkinize bakış açınızı değiştirerek yaşamaya değer ilişkilere başlamanıza olanak sağlar. Mutluluk kaynakları bulmadan ufak kırıntılardan vazgeçme. Mutsuz bir ilişkide birçok şeyi kaybettiğini düşünüyorsan bir anda kesip atmak zorunda değilsin. Kendinin durumu hazırla, mutluluk kaynakları üret ve senden vazgeçildiği gibi hazır olduğunda sen de vazgeçerek bulunduğun durumu terk etmeye hazır ol. Ben Çağlar Doğan, bir dahaki haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.